Mantıkut Tahir, 12. ayrım, sayfa 111. Katil dedi ki, kanımı akıttıkları zaman Habibi Acemi oradan geçiyordu. O yolun piri gizlice gözaltında gözlerime doğru nazar etti. Bütün bu şeyleri ve bunlardan yüzlerce fazlasını o bir nazar sayesinde izzetlice elde ettim. Kim bir devletlinin nazarına mazhar olursa canı bir anda yüzlercesine erer. Bir devletlinin nazarına mazhar olmadıkça nasıl varlığından haberdar olabilirsin? Eğer pirin olmadan tek başına yolda oturursan hiçbir yere varamazsın. Yolu tek başına aşmaya ve körler gibi bu denize girmeye kalkışma. Yola pir gerek. Yol alman için kesinlikle bir pir sana gerek. O her işte senin sığınağın olur. Sen yol ile kuyunun farkını bilmiyorsun. Elinde bir asa olmadan nasıl yola çıkacaksın? Senin de görecek gözün var. Yolda yakın değil. Pir yolda sana kılavuzluk eder. Kim bir devletlinin gölgesi altına sığınarak yola koyulursa yolda asla utanmaz. Kim devlete erişirse elindeki dikenler gül destesine dönüşür. Sultan Mahmut bir gün ava çıkmıştı. Avlanırken ansızın ordusundan ayrı düştü. Diken toplayıcısı yaşlı bir adam eşeğini sürüyordu. Dikenleri eşeğin üstünden düştü, çaresizlikten başını kaşıdı. Sultan Mahmut onu bu haliyle gördü. Dikenleri yere düşmüş, eşeği ise çökmüştü. Sultan Mahmut o ihtiyarın yanına geldi ve kendisine dedi ki, "Ey kararsız kalmış, yardım ister misin?" O adam, "Ey ata binmiş, isterim. Bana yardım etmenden ne çıkar ki? Ben faydanı görürüm, sen de zarar etmezsin. Güzel yüzünden, iyilikten nasibinin olduğunu görüyorum. Güzel yüzlülerin lütfundan hayret edilmez." Sultan yüce kereminden dolayı atından aşağı indi, gül gibi ellerini dikenlere doğru uzattı. O yüce sultan adamın dikenlerini eşeğe yükledi ve atına binip askerlerinin olduğu yere sürdü. Askerlerine dedi ki, "Eşeğine diken yüklemiş ihtiyar bir adam geliyor. Her taraftan yolunu kesip huzuruma getirin, böylece yüzü yüzümü görsün." Sultanın askerleri yaşlı adamın yolunu kestiler. Adamın padişahın huzuruna varmaktan başka gidecek yolu kalmadı. Yaşlı adam kendi kendine, "Böyle zayıf bir eşekle nasıl bu zalim askerlere karşı koyabilirim?" Sultanın gölgeliğini gördüğü zaman korkmaya başladı. Ama sultanın huzuruna gitmekten başka çaresi yoktu. Yaşlı adam eşeğini sultanın yanına kadar sürdü. Sultanı gördüğü zaman utanç terleri döktü. Gölgeliğin altındaki tanıdık yüzü gördüğü zaman hem saadeti buldu hem de sıkıntıya uğradı. Dedi ki, "Allah'ım, durumumu kime anlatayım? Sultan Mahmud'u hamalım yaptım." Sultan kendisine dedi ki, "Ey yoksul adam, burada benim yanımda ne iş yaptığını söyle." Dedi ki, "Beni tanımamazlıktan ve ne iş yaptığımı bilmemezlikten gelme. Sen benim ne iş yaptığımı biliyorsun. Yük taşıyıcı, çok çocuk sahibi yaşlı bir adamım. Gece gündüz ovada diken toplarım. Diken satıp kuru ekmek satın alırım. Eğer mümkünse sen bana ekmek ver." Sultan dedi ki, "Ey zavallı ihtiyar, fiyat belirle, altın vereyim. Dikenlerin kaç altın eder?" Yaşlı adam dedi, "Ey sultanım, bunları benden ucuza alma. 10 kese altından ucuza satmam." Sultanın askerleri dediler ki, "Ahmak herif, sus. Bunu amma da pahalı satıyorsun. Bu ancak 2 arpaya değer." Yaşlı adam dedi, "Bunun 2 arpa değerinde olduğu doğru. Lakin böyle iyi bir müşteri az bulunur. Bir devletli dikenlerimi el sürdü. Her bir diken yüzlerce gül bahçesi oldu. Böyle bir dikeni kim satın almak isterse her bir diken için 1000 dinar öder. Onun gibi bir devletli dikenlerimi el sürünceye dek nice mahrumiyetler çektim. Bunun ucuz bir diken olduğu doğrudur ama o elini bunlara sürdüğü için bu dikenler yüzlerce cana değer." Başka bir kuş Hüdüd'e dedi ki, "Ey kuşlar sürüsünün sığınağı, kudretim yok, nasıl yola devam edebilirim? Benim gücüm yok, yeterince de acizim. Bugüne kadar böyle uzun bir yol hiç görmedim. Vadi uzaktır, yolu da müşkül. Ben daha ilk mevzide ölür giderim. Yolda nice ateşli dağlar vardır. Böyle bir yola çıkmak herkesin harcı değildir. Bu yolda yüz binlerce baş top oldu ve bu istekten nice kanlar akıp ırmak oldu. Yüz binlerce akıl bu yola baş koydu. Baş koymayanların başı ise yerinden koptu. Riyakarlıktan uzak böyle bir yola girenler utançlarından başlarına çarşaf çekerler. Benim gibi bir miskinin üstünde ise ancak toz yükselir. Eğer bu yola devam edersem inleye inleye ölürüm." Hüdüd kendisine dedi ki, "Ey tedirgin olup kalmış kuş, ne zamana dek gönlün bu bağla bağlı kalacak? Madem ki burada değerin azdır, dolayısıyla ölmen ve hayatta kalman senin için birdir. Dünya baştan başa pislikle dolmuş. Halk da bu pisliğin içinde perişan bir halde ölmektedir. Halktan yüz binlerce kişi sarı kurt gibi dünyada dertlerini dinleyerek ölüp gitmektedir. Nihayetinde bizlerin burada zelilce ölmesi, pislik içinde inleyerek ölmesinden daha iyidir. Eğer benim ve senin bu isteğimiz hataysa hemen burada ölmemiz yeğdir. Zira dünyada hata çok fazladır. Yeni bir hatanın bu hataların üstüne geldiğini farz et. Kötü sanlı bir aşık olmak süprüntücülükten ve hacamatçılıktan daha iyidir. Farz edelim ki bu sevgi yan kesicilikten daha kötüdür. Sen az olanın al, bu beni daha az üzer. Eğer bu denizde deniz gönüllü olursan, kendisine baktığın her şeyi sevda gözüyle görürsün. Eğer birileri çıkıp derse ki, bu heves bir gururdan ibarettir ve bugüne kadar kimse oraya varamadı. Sen nasıl varacaksın? Kendisine bu gururun hevesinden can vermek, eve ve dükkana gönül vermekten yeğdir dersin. Bütün bunları işitip gördük, lakin bir an için bile olsun kendi nefsimizden vazgeçmedik. Zaten halktan dolayı işimiz ve yolumuz bu kadar uzadı. Ne zaman bu bir avuç dilenciden biri olacağız? Kendinden ve halktan tamamen ölmedikçe canın boğazından temiz bir halde çıkmaz. Halktan tamamen uzaklaşmamış kimsenin bedeni ölüler gibi bu perdelerin mahremi olamaz. Bu perdelerin hakiki mahremi candır ve halkla zinde olan gönül bu yolun namerdidir. Eğer gerçekten bu yolun eriysen yola koyul. Yoksa kadınların el çektikleri gibi sen de bu yoldan el çek. Bunu kesin bil ki eğer bu istek kafirlik bile olsa hakkın dergahına varmanın tek yolu budur ve bu yol serserice bir yol değildir. Aşk ağacının yükü yapraksızlıktır. Kimin yaprağı varsa aşk ehli olmadığını iyi bilsin. Aşk birinin gönlünü menzil edindiği zaman onun varlıkla olan ilişkisini koparır. Bu dert insanı kana bular ve perdeleri içinden baş aşağı dışarı atar. Bir an bile kendisini tek başına bırakmaz. Öldürür ve sonra döktüğü kanın diyetini ister. Adamın suyu bile eziyet ederek verir. Eğer kendisine ekmek verirse hamuru kandan olan ekmeği verir. Aşk her an kendisini eziyet eder ve kendisini karıncadan bile daha zayıf ve aciz kılar. İnsan tehlike denizine düştüğü zaman bilmeden ve rahatça bir lokma ekmeği nasıl yiyebilir? Şeyh Nebkani Nişabur'a gitti. Yolun zahmetinden dolayı hastalandı. Bir hafta boyunca sufi yırkasıyla azı olmadan bir köşeye düşüp kaldı. Bir hafta geçtikten sonra dedi ki, Allah'ım yolumun üstünde bir parça ekmek ver. Hatip'ten bir nida geldi. Şimdi yerinden kalkıp Nişabur'un bütün meydanını temizlemeye git. Meydanı temizledikten sonra yarım altın bulacaksın, onunla kendine ekmek al. Şeyh dedi, eğer süpürgem ve kalburum olsaydı bir parça ekmek bulmada sorun yaşamazdım. Takatsizlikten ciğerimde su bile kalmamış. Uğraştırmadan bana ekmek ver, kanımı içme. Hatip kendisine dedi ki, eğer gerçekten ekmek istiyorsan meydanı süpür, sana kolay gelecektir. Şeyh gidip bir hayli zahmete katlandı ama sonunda birilerinden bir süpürge ve kalbur aldı. Durmadan aceleyle meydanı süpürüyordu. Son kalburun içinde altını buldu. Altını görünce nefsi sevindi ve fırına doğru gidip bir ekmek satın aldı. Fırıncı tam ekmeğini vereceği sırada şeyhin aklına süpürgesi ve kalburu geldi. Pirin gönlüne bir ateştir düştü. Durmadan koşuyor, feryat ediyordu. Şu anda dünyada benden daha avare hiç kimse yok. Artık ekmek satın almak için fırıncıya verecek altınım yok. Divaneler gibi durmadan koşuyordu, kendisini viraneye attı. Dertli ve perişan bir şekilde viraneye girince hem süpürgesini hem de kalburunu gördü. Şeyh sevindi ve dedi ki, Allah'ım neden dünyayı bana karanlık ettin? Tatlı ekmeği canıma zehir ettin. Ekmeğini al, huzurumu ver. Hatif dedi, ey kötü mizaçlı, hiçbir ekmek katıksız hoş olmaz. Sen sadece ekmek satın aldın, ben de sana katık verdim, şükret. Gönlü perişan bir meczup vardı. Halkın üstünde elbise vardı, o ise çıplaktı. Dedi ki, ya Rabbi, bana sağlam bir cübbe ver, beni de diğer insanlar gibi sevindir. Hatif'ten nida geldi. Sana sıcacık güneşi verdim, geç altında otur. O meczup dedi ki, ya Rabbi ne zamana dek bana azap edeceksin? Senin güneşten daha iyi bir cübben yok muydu? Hatif dedi, hiçbir şey demeden 10 gün daha sabret. Sana bir cübbe ihsan edeyim. 10 gün olduktan sonra adamın biri yamanmış bir cübbe getirip meczuba verdi. Bu cübbenin üstünde yüz binlerce yama vardı. Çünkü cübbeyi veren adam çok yoksul biriydi. Meczup adam dedi ki, ey sırlardan haberdar Rabbim, o vaat ettiğin günden beri bunu dikmekle mi meşguldün? Hazinendeki bütün cübbeler yanmış mıydı ki bunu bu kadar yamalamak zorunda kaldın? Yüz binlerce yamayı bir araya getirip diktin. Böyle dikmeyi kimden öğrendin? Allah'ın dergahında iş kolay değildir. Bu dergahın yolunda toprak olmak gerek. Birçok kişi uzaktan bu dergaha geldiler, yah yandılar, yah ateş ile nuru sattılar. Bir ömür geçirdikten sonra maksadına eren kimsenin maksadı yok olur. Kendisi de hasret misali olur. Rabia Kabe'ye varmak için 7 yıl boyunca yollardaydı. O ne mükemmel bir kadındı. Erlerin baş tacıydı. Kabe'ye yaklaşma muradına erince sonunda istediğim gibi bir haccı yapacağım dedi. Hac günü Kabe'ye doğru gitti ama tam o sırada kadınlık haleti kendisine el verdi. Yoldan geri döndü ve dedi ki, ya Zülcelal, 7 yıl boyunca zahmetlere katlanıp bu yolu kat ettim. Tam böyle bir alışveriş gününe erdiğimi düşündüğüm bir sırada yolumun üstüne diken koydun. Ya bana evinden yer ver veya beni alıp evime geri götür. Sen Rabia gibi bir aşık olmadıkça bu işin sahibinin kadrini nasıl bilebilirsin? Sen bu gereksizlik denizinde gezdikçe red ve kabul dalgaları coşup durur. Bazen Kabe'ye gitmene izin verirler, bazen de kilisenin içinde seni sırlarından haberdar ederler. Eğer bu girdaptan dışarı çıkabilirsen her nefeste biraz daha huzurlu olursun. 12. ayrımın sonu, sayfa 119.